Ayrım 25, sayfa 136. Önde savcı, yüzbaşı doktor, arkalarında jandarmalar, onların ardından da köylüler mezarlığa yürüdüler. Arkadan koşarak onlara Mehmet Efendi ile Seferoğlu da yetişti. Mehmet Efendi: "Göreceksiniz, mezar açılır açılmaz öyle bir koku alacak ki ortalığı, siz bu köyde değil, orada da, şu dağın arkasında da duramayacaksınız. Allah göstermesin, meğer insan kokunca ne biçim bir kokma kokarmış. Aman Allah göstermesin." "Kokuyor," dedi anaşaca. "Koklayın, koklayın, öylesine kokuyor ki Müslüm'ün ölüsü, bakın dağa taşı, evlere, ağaçlara, hepimizin üstüne, şu akan suya, otlara, kaktüslere, her şeye öylesine sinmiş ki çıkmıyor, çıkmıyor, deli ediyor beni, öldürüyor beni." "Doğru," dedi yüzbaşı. "Kokmak suretiyle Müslüm nam ki mesnenin ölüsü hepimizi rahatsız ediyor. Ama ne yapalım ki, vazife icabı mezarı açacağız. Ve hem de bu kokuya katlanmak mecburiyetinde kalacağız." "Kokuyor," dedi Seferoğlu. "Bana Sarıkamış'ta baharda ölüleri kaldırmak vazifesini verdiler. Dağ taş, kayaların üstü, ağaçların dalları, koyakların içi hep böyle ölüyle dolmuştu. Gene bir tek müslük ağanın ölüsü gibi kokmuyordu. Gömdük gittik ölüyü, daha günlerdir bütün köy kokuyor. Aman Allah, bir daha böyle bir ölüyü hiçbir kulun başına vermesin. Çanakkale'de de çok ölü koktu ama böylesi Allah düşman başına vermesin." "Kokuyor," diye mırıldandı arkadan gelen köylü kalabalığı da. "Kokuyor, kokuyor," diye gülüştü çocuklar. Mustafa büyük bir kızla erkekli çocuk kalabalığının ortasında yürüyordu. O da "kokuyor," diye bağırdı gülerek. Kalabalık geldi, mezarlığın içini doldurdu. Bir yandan da daha geliyorlardı. Durmadan Alişan Onbaşı, Ömer Çavuş mezara yanaşmışlar, kürek kürek toprağı atmaya başlamışlardı bile. Ağır ağır temkinli açıyorlardı mezarı. Az bir sürede toprağı atıp ölünün üstündeki mersin çalılarına geldiler. Mersinlerin yaprakları daha yemyeşil duruyordu. Çalıları kaldırmaya başlamalarıyla dehşet bir kokunun taş gibi yüzlerine çarpması, onları serseme çevirmesi bir oldu. "Bu ne?" diye bağırdı doktor. "Olamaz," diye burnunu tuttu savcı. "Kurşun gibi," diye çizmelerinin üstünde durmadan bacaklarını gerip yaylanmaya başladı yüzbaşı. Bir gülme aldı köylüyü onların hallerini görünce. Yüzü buruş buruş olmuş, ne yapacağını bilemiyordu savcı. Boyuna yağlanıp sallanıyordu yüzbaşı. Gülmelerini sürdürüyorlardı köylüler. Tam bu sırada da ölüyü mezardan çıkarıp yandaki boşluğa, toprağın üstüne uzatıp kefeni açmaya başladılar kazıcılar. Koku dayanılmaz bir hal almıştı. Kefenin altından ilkin başı çıktı Müslüman'ın. Kafanın derisi soyulmuş, kafatası apak gözüküyordu. "Kapatın," diye bağırdı yüzbaşı. "Derhal mezara geri," diye boğularak konuştu savcı. "Hadi gidelim," dedi doktor. "Başım dönüyor." Önde yüzbaşı, arkada savcı, doktor mezarlıktan koşarak çıktılar. Onların ardından da köylüler koşuyorlardı. Camiye geldiler. Soluk soluğa kalmış yüzbaşı. "Daha kokuyor," dedi. "Savcı, hemen gidelim. Doktor, gidelim. Yüzbaşı, otopsi. Savcı, bu koku aklımı başımdan aldı. Ya rapor." "Doktor, raporu kasabada yazarız. Ben şimdi köylülerden her şeyi öğrenirim." "Kim gördü ölüyü?" diye sordu yüzbaşı. Köylüler karşılık vermediler. "Yahu hiçbiriniz görmediniz mi ölüyü?" Başlarına ne geleceğini bilmeyen köylüler taş gibi susuyorlardı. "Yahu bunda hiçbir şey yok. Ölüyü gören varsa doktor bey yaralarını, ölüm sebebini soracak. İşte o kadar, raporuna yazacak." Köylüler toprak olmuşlar, susuyorlardı. "Çaresi yok," dedi yüzbaşı. "Durduman çavuşu bekleyeceğiz Mehmet Efendi." "Buyur yüzbaşım." "Bir adam gönder durduman çavuşu, ölüyü gömer gömmez buraya gelsin." "Baş üstüne kumandanım." Hemen bir çocuk koşturdular mezarlığa. Çocuk uzaktan bağırarak yüzbaşının isteğini iletti ölü gömenlere. "Bitti," diye karşılık verdi çocuğa durduman çavuş. Hemen de adamların üç yerden koşarak mezarlığın dışına çıktılar. Bir tek Cemal kaldı mezarlıkla. Bütün bu işler olup biterken o mezarlığın öteki ucundaki tek tut ağacının altında dikilmiş bekliyordu. Öldüm öldüm diye kendini caminin avlu kapısından içeriye attı Durduman Çavuş. Hazrola geçip "Emrin yüzbaşım!" diye bağırdı. Ölü gömülmüştür ve de dışarıya koku sızmaması için her şey yapılmıştır. Emrin yüzbaşım! Sağ ol çavuş. Bir asker selamı çaktı. Sen de sağ ol yüzbaşım. Müslüm Nam Kimesne'nin ölüsü şu faytona konup Topal Hacı Abbas Namusta ile Zerri Hatun tarafından köye getirildiklerinde ve kokarak "Sen ölüyü çırılçıplak görmüş müydün?" "Görmedim yüzbaşım. Ölüyü ben çırılçıplak görmedim hiç. Çok kokuyordu." "Anladık, çok kokuyor. Ya kim gördü ölüyü çıplak? Kim görecek?" dedi Durduman Çavuş. "Ölüyü yıkayan imam gördü." "İmam nerede? Çağırın onu." "Burada kumandanım. Gelsin." Sütlüm pültlüm, geniş, eski setreli, kara sakallı, uzun sarı yeşile çalan yüzlü, kocaman çukura kaçmış gözlü, iri, kemik burunlu, 30'unu da gösteren bir kişi büzülüp el ovuşturarak kalabalıktan çıktı. "Koku alıyor musun İmam Efendi?" diye sordu yüzbaşı. "Almaz olur muyum hiç? Elhamdülillah." "Neye hamd ediyorsun İmam Efendi, koku aldığına mı?" "Ona da çok şükür. Koku da Allah'ın yarattığı bir koku değil mi? Neredeyse güzel eyler. Neylerse güzel eyler. Madem ki kokuyu o yarattı, şükrolsun onun ölüsünün kokusuna." "Amin," dedi kalabalıktan birkaç kişi birden. "Amin, amin." "İmam Efendi, sen ölü yıkarken ölünün hiç yarasını gördün mü Müslüm Nam Kimesne'nin?" "Görmedim." "Nasıl görmedin be adam? Bir insan eliyle yıkadığı bir kişinin hiç yarasını görmez mi?" "Kokuyordu efendim, çok kokuyordu. Gözümü yumdum." "Ne tuhaf İmam Efendi." "Ulan imam, bir insan kokudan dolayı gözünü mü kapatır, burnunu kapatır olsa olsa? Peki, gözü kapalı ölüyü nasıl yıkıyordun?" "Yıkıyordum yüzbaşım. Sen hiç askerlik yaptın mı?" "Yaptım yüzbaşım." "Hazrol öyleyse." İmam bir pata çakıp hazrola geçti. "Askerlikte rütben neydi?" "Rütbem yoktu, imamdım yüzbaşım." "Öyleyse söyle şimdi, ölünün başında bir şey var mıydı?" "Bir kulağı yoktu yüzbaşım, ölünün boynunda. Enseden yarıya kadar kesilmişti." "Hani görmemiştin, bu kadarını gördüm yüzbaşım." "Söyle o zaman, gırtlağında çivi yarası, göğsünün altın yerinde kurşun." "Çok şükür Allah'a." "Niçin şükrediyorsun ulu imam?" "Çok şükür bizim başımıza gelmemiş diye. Senin benim. Devam. Karnında 11 hançer yarası. Çok şükür." Doktor bir defter çıkarmış, not ediyor. İmamın söylediklerini yazıyordu. Dudağına sündürmüş. "Başka başka." İmam coşmuştu artık. Yaraları sayıp döküyordu. "Her elde 3'er'den 6 çivi yarası. Her ayakta 3'er'den 6 çivi yarası. Her bacakta, her kolda." Yüzbaşı, "Tamam yeter imam," diye bağırdı. "Her şey anlaşıldı. Hadi kalkalım arkadaşlar." Onlar kalkar kalkmaz Mehmet Efendi önlerine geçti. "Sizi bırakmam," dedi. "Kuzu kestirdim. Kızarıyor fırında, rakı da var." "Olmaz," dedi yüzbaşı. "Gelecek sefere. Bu koku içinde hala kokuyor." "Kokuyor," dedi savcı. "Hemen uzaklaşalım." "Uzaklaşalım," dedi doktor. Yüzbaşı üstü tenteli toz içindeki eski Ford'a binerken jandarmaları çağırıp buyruk verdi. "Köye gelen Salman'ı yakalayıp bize getirmeyen ve onu himaye eden 4 kişiyi şimdi hemen derdest edip karakola getirecek, ifadelerini alacaksınız. Dikkat edin, Salman'ı yakalayamayanlar arasında kadın, yaşlı bir kimse olmayacak. Bir de Durduman Çavuş'u getirmeyeceksiniz. Çünkü o gerçek bir asker, gerçek bir Türk, öz, Türk oğlu Türk. Ve hem de mübarek Kami Necip Oğuz boyundandır. En son Türk devletinin de." Eski Ford aksırıp tıksırarak şoför elindeki kolçağı sayısız çevirdikten sonradır ki çalıştı. Tozları savurarak bütün köyü yoğun bir toz bulutu altında bırakarak uzaklaştılar. Toz bulutu uzun bir süre köyün üstünde asılı kaldı. Onlar daha köye çıkmadan jandarmalar kalabalıktan 4 kişiyi alıp ellerine kelepçeler vurdular. Önlerine katıp kasabaya yöneldiler. 4 kişiden birisi Cinali'ydi. Birisi Habib, birisi Ali Veli, birisi de Kara Karaca'ydı. Köylüler jandarmaların önüne düşmüşler. Hiçbir şey sormadan, şaşırmadan başları önlerinde öyle rahatlıkla gidiyorlardı. Bir şey soracak olsalar başlarına geleceği biliyorlardı.